Ayrım 24, tarih boyunca polis kışkırtmaları, Bernard Thomas, sayfa 291. 4. Cumhuriyet'in polis bataklıkları. Fransız toplumunun polis atmosferi bugün çok ağırlaşmışa benziyor. Yeni midir bu? Baskı ve onun tamamlayıcısı kışkırtma ilerlemeler yapmış mıdır? Polisin rolünde değişmez kalan nedir, değişmiş olan nedir? Bu sorulara karşılık vermeden önce Fransa'da arka arkaya gelen rejimlerin niteliği üzerine bir an dönmek gerek. Kesin halk iktidarı anlamında alınan demokrasi kelimesini onlarda belirtmek uygun düşmez. Halk kendi işlerini kendisi yönetmemiştir. Etkilerine ilişkin olarak seçilmiş delegelerden meydana gelen uzmanlaşmış bir kadro bunu üzerine almıştır. Politika adamlarıdır bunlar. Bütün parlamenter demokrasiler de böyledir. Fakat basit yurttaşların oylarını aramış olma işinde bu adamlar garip bir simya uygulamışlardır. Kendilerine görev verenlerde belirli ve bilinçlice düşünülmüş bir amaçla psikolojik bir etkiden yararlanmışlardır. Başarıları birbirine karşılıklı yardım eden, temsil ettikleri her iki grubun başarısıdır. Milletteki az ya da çok güçlü bir akımı kavramışlar ya da kavramaya çalışmışlar ve onu canlandırmaya ya da iyiden iyiye belirtmeye girişmişlerdir. Başarıları ya da bir dereceye kadar başarısızlıkları bu akımı duymada sonra onu yöneltmedeki becerikliliklerine bağlı olmuştur. Bundan tarihsel kişilik olmuşlar ya da olmamışlardır. Halkların güdücü adayı tarafından yolundan saptırılan manevi değerler ve felsefi düşüncesi her şey onun savaşı için silahlar haline dönüştürülebilir. Ona tek bir ölçüt yol gösterir, etkililik. Girişimin tek bir amacı olabilir, iktidarı ele geçirme ve onu kullanma. Kendi düşüncesini ve başkalarının düşüncesini yükseltmeden önce etkili bir kişi olma söz konusudur. En büyük ortak iyilik için bu doğaldır. Liderler bunu daima açığa vururlar. Bazen de düşünürler. Kuşkusuz masum ilişkiler de yok değildir ve her karşılıklı konuşma konuşulan kimseleri değiştirir. Fakat politika adamının aşağı halktan üstün bir dinleyiciye ihtiyacı vardır. Eylemi benzerlerininkine göre oransız bir etki gerektirir. Böylece isteyerek ya da zorla etki yapmaya özgü tekniklerin bir uzmanı olur. İlke yeni değildir. Demosthen bir jüriye manevra yaptırmada yetişkin parlak avukat, kamu işleriyle ilgilendiği andan başlayarak hemen kendisiyle ilgi kesilecek bir politika adamı olarak göründü. Güzel konuşmasını, bütün elle oynama tekniğini yurtseverlik haline getirdiği belli bir fikrin hizmetine verdi. Bütün durumlarda iktidar adamının sözünü dinletme gücünün kaynağı, onu kullandığı anda hemşerileri için kavranmaz kalmaktadır. Demosthen ya da De Gaulle onların yurtseverliğini sarsarlarken, konuşmalarının sanatını ve etki yapmak için becerdikleri tarzı gizlerler. Kalabalıkla oynarlar ve bu da halk farkında olmadan yapılır. Amaçlarının övülebilir ve işe karışmalarının hayırlı ya da hayırsız olmasının önemi yok. Bizi ilgilendiren mekanizmadır. Çağımız ideolojilere çok kapıldı. İzlenilen büyük yüce gönüllü ya da çılgın amaçlar gördü. Fakat genellikle geçişte onlara varmak için kullanılan araçları gözlemlemeyi unuttu. Oysa yaşadığımız olayların tarihimizin örgüsünü dokuyanlar onlardır. Gaye aracı haklı göstermez, tasarıyı koşullandıran onlardır. Vatandaşlar için tehlike başarılı politika uzmanınca kullanılan araçların esas olarak görünmezliğine dayanmaktadır. Bir an gelir ki ipleri çeken için kötülük eğilimi kuvvetli olabilir. O zaman o kimse büyüsünü bozmaya yanaşmaz ve kalabalıklar kendisine reva görülenden kurtulmazsa, mutlak iktidara, bireysel özellikleri hiçe indirmeye, her şeyi ışıltılı kişilik polis devleti içinde eritmeye varıncaya dek etkisinin gücünü daha da arttırmak için insanlarını daldırdığı uyuşukluk halinden yararlanmaya bakar. Cumhuriyetlerin ortaya çıkışından beri Fransızların karşısında çabaladıkları tehlike budur. Bu anda özellikle duyarlı görünmektedir. 1939 savaşı patladığı zaman 3. Cumhuriyet'in yöneticileri, kapitalist düzenin savunucuları halka türlü yalanlar yutturmuşlardı. Kendileri de yutmuşlardı bunu. Oysa doğmakta olan Komünist Partisi devleti ele geçirmek için kendisine manivela kolu işi gören bir karşı yutturma yaymaya çalışmıştı. İktidarın adamları yalan söylemişlerdi, kendilerine yalan söylenmişti ve genellikle sonunda yalanlarına inanmışlardı. Aynı şekilde hareket eden rakipleri iktidarı onlardan koparmak istiyorlardı. Bu yalan ve yutturmacalarda zihin polisinin temelini gördük ve bu ancak yerindeki rejim tarafından yayılmış yutturmacanın uyutucu etki yapmadığı, vatandaşları uyur gezer hallerine geri getirmek için güçlülerin miğferli sürülerini sopalarla silahlandırdıkları zaman oldu. Bununla birlikte bir şartla düzensizliği sürdürmek için düzenin dayandığı polis kuvvetleri daha temsil edici bir lider aramazlar. Savaşın değiştirdiği toplumsal, ekonomik ve uluslararası bir durumda üçüncüsünden nöbeti devraldıktan sonra dördüncü cumhuriyetin kendi zararına keşfedeceği şey budur. Ülkenin kurtulmasından sonra direnişten efsaneler taşıyıcı iki büyük kuvvet çıkıverdi. Biri ve yenisi De Gaulle, vatanı kurtaranın cisimlenişi, öbürü pek çok kuvvetlenmiş olanı Komünist Partisi, karanlıktaki dövüşlerin kahramanı. 1945'te 5 milyon seçmenin oy verdiği, 75 bin üyesi kurşuna dizilmiş olan parti. Özgürlük, eşitlik, kardeşlik. Bu kelimeler bir anda Mareşal'in iş, aile, vatanından sonra tekrar tat kazandılar. Dışarıda dövüşmüş olanlarla içeride dövüşmüş olanlar bir süre için birleştiler. 5 komünist Torres başta olmak üzere bakan oldular. Kilit mevkilerde değil elbette. Görevlerini pek ciddiye aldılar. Proletaryaya bir hak isteme öne sürmesini geçici olarak yasakladılar ve ona yeniden ulusal kurtuluşa katılmasını öğütlediler. Ya görüş ayrılıkları? Artık yoktu. Yerine henüz kin vardı. Polisin bile kurtarıcıların savaşmalarına katılmış olmaktan alışılmadık şekilde bir saygınlıkla sarıldığı görüldü. Kendi saflarında çarçabuk temizlikler yapmıştı. Ayrıca 5000 kişi görevden çıkarılmıştı. Bütün servis genel müdürleri ve yardımcılarının çoğu değiştirilmişti. Yeni şef direnişten gelmeydi. Çoğu sosyalist, pek azı liberaldi. Şimdiye dek bilinmeyen bir anlayış tüm gövdeyi canlandırıyordu. İlk kez o kendini devletin hizmetinde olmaktan çok milletin hizmetinde sayıyor, böyle duyuyordu. Güçlülerden çok vatandaşın hizmetindeydi. Kişisel özgürlükler üzerine kurslar açıldı. Polis başkaları gibi bir vatandaş, sendikalaşma hakkına ve geçici olarak grev yapma hakkına sahip bir memur olsun istedi. Balayı kısa sürdü. Almanları ülke dışına atmak, tayına bağlamayı, kara borsayı, az yemek için vesikaları, kötü giyinmeyi, üşümeyi, şans varsa barınmayı ortadan kaldırmamıştı. Toplumsal bozukluklardan ileri gelen politik görüş ayrılıkları sonunu mucizemsi bir şekilde çözümlenmiş değildir. Bu öbürüne etki yaptı. Eğer özgürlük, eşitlik, kardeşlik yeni doğmakta olan toplumun motor ilkeleri haline gerçekte gelmiş olsalardı, toplumsal varlık bir dayanışma atılımı içinde belki birleşebilmiş olurdu. Ve daha uyumlu bir topluluk kurmak için yıkıntılardan politik boşluk gibi yararlanılabilirdi. Fakat gerçekte zarlara çoktan hile yapılmıştı. Süper büyükler Yalta'da Fransa'yı kendiliğinden kapitalist klan içine koymuşlardı. O zamandan beri Londra'dan günü geldiğinde onlar tarafından bir darbe yapma olanaklarını sınırlandıracak şekilde komünist çetecilerine paraşütle silah atmaktan özenle kaçınılmıştı. Örgütlenmiş tek ihtilalci güç Fransız Komünist Partisi, tersi bir hareketle aksine her zaman Stalin'e uyarak ülkeyi öbür blok içine itmeyi düşünüyordu. Vichy'ninki de dahil geçmişin dokularının mirasçısı geçici hükümet kartların ivedice bir yeniden dağılışını yapma olanağına, arzusuna da sahip değildi. Böylece bulanık sularda bataçıka yürümek tekrar başlayacaktı. 1945'te De Gaulle soğukkanlılıkla durumu şöyle belirtti. 1944'te Fransızlar mutsuzdular, şimdi hoşnutsuzdurlar, bu bir ilerlemedir. İstememiş olduğu yeni anayasa referandumla onanınca partilerin otoritesine koydukları sınırlamalara dayanamayarak 20 Ocak 1946'da istifa etmeli. çok geçmeden tekrar çağrılacağını umuyordu. Sosyalist Felix Guen başbakanlıkta dramsız olarak yerini aldı. Başkaları onu izleyeceklerdir. 1947 Molotov-Marshall planının Doğu ülkelerine uygulanmasını reddediyor. İki blok arasında soğuk savaş başlıyor. Çok geçmeden de Atlantik ötesinde cadı kazanının kaynatılmasına girişilecektir. Fransa bağlılığını belirttikten sonra komünist bakanları olmasına izin veremez. Amerikalılar ve ulusal sorumlular bu nokta üzerinde fikir birliğindedirler. Moskovacı bakanlar Mayıs'ta birden Bamadiler tarafından Marksist çalışmalarına geri gönderildiklerini görüyorlar. Onlara karşı kuşku o derece büyümüştür. Bu hayal kırıklıklarının işaretidir. Artık ulusal dayanışma yok, sosyal sınıflar var. Öbürü tarafından sömürüldüğünü hisseden biri protestoda bulunuyor. Gösteriler, ayaklanmalar ve grevler yapıyor. İktidarın ara yollarında klanlar, fesat komiteleri, doruğa varmak ya da orada kalmak için savaşıyorlar, birbirlerini lekeliyorlar. Özellikle üç büyük grup vardır. De Gaulle 7 Nisan'da Fransız Halk Topluluğunu kuruyor. Bu ad tek başına bir programdır. Fransa boyunca sempatizanlarını ve ona bağlı olanları coşturuyor. Ona göre Millet Meclisi ülkeyi yıkıma götürmektedir. Ekim'de Paris'te taraftarlarının belediye seçimlerinde önemli bir zaferinden sonra meclisin dağıtılmasını istiyor. Yasal değildir, yasallığı tek kendisi temsil etmektedir. Taraftarları kalabalıktırlar ama onu pek geniş bir halk dalgası ile Elize'ye taşıyacak kadar değil. O zaman en kötü şeyi kehanet olarak öne sürüyor. Komünist Partisi bir numaralı halk düşmanıdır. SSCB Batı Avrupa'yı istila etmeye hazırdır. Sınır ancak 500 kilometre uzaktadır. Sonu gelmez şekilde kızıl tehlikeyi açığa vuruyor ve eski korku refleksi işlemeye başlıyor. Havanın yumuşama havası olmadığını da kabul etmek gerek. Bazıları komünistleri kurtuluşun temizleme aşırılıklarından ve iyi yerlere kaymış olma tutumlarından ötürü kınamaya başlıyorlar. Başkaları ağızdan kulağa yayılan ve şişen inanılmaz söylentiler taşıyorlar. Başka daha korkunç uydurmalar açığa vuruluyor. Haber alma servislerinin kurnaz ya da doğu ile batı arasında ilişkilerin zehirlenmesinde çıkar gören uzmanları servetler topluyorlar ve sahte belgeler imal ederek panikler başlatıyorlar. Etkilenen çok kimse sonunda kendi kendilerine Stalin Almanya'yı istila etmedi fakat bunu yapabilir diyorlar. Bütün bunlar şimdi pupa yelken giden De Gaulle'ün işlerini düzeltiyor. Bağımsızlığın ve Fransız büyüklüğünün cisimlenmişi olan generalin karşısında Fransız Komünist Partisi bulunmaktadır. Onun işçilere ve onların daha adaletli bir topluma arzularını cisimlendirdiğine itiraz ediyor. Yaydığı temel yutturmaca değişmemiştir. Bolşevizm Doğu ülkelerinde egemen olduğu şekliyle her zaman ezilenlerin bir kurtuluş etkeni değildir. Yöneticileri de 1936'dakini bilmezlikten gelmekle daha az özürlü değillerdir. Yalnız taktik değişmiştir. Şimdi gerçekten bir ayaklanmadan yararlanarak iktidarı almak söz konusu değildir. Nedenler açıktırlar. Darbe girişimi halinde toprağımız üzerinde duran Amerikan ordusu işe karışacaktır ve yıkılmış ülkesini yeniden kurmak ve yeni fetihlerini sindirmek için yapacak çok şeyi olan Stalin de kendisine sıkıntı verecek olan Batı Avrupa'da bir ihtilali arzulamaktadır. Komünist Partisi genel seçimlerden yararlanarak iktidarı demokratik bir şekilde alırsa onu isteğiyle bırakıp bırakmayacağı sorulabilir. Yapacağı da budur. Fakat ihtilal söz konusu değildir. İki hasım arasında partiler, yani daha çok SFIO ile Halkçı Cumhuriyetçiler, var olan toplumsal dokunun esasını koruyarak durumu düzeltmek istediklerini öne sürüyorlardı. Öbür iki kısmın hemen hemen sistematik muhalefetiyle parlamenter sistem yarı felç haldeyken yönetim yapmaya çabalıyorlardı. Büyük tasarıları izleme olanağına hiç sahip olmayan dayanaksız hükümetleri de birdenbire şunu fark ettiler. Madem ki antikomünizm işe yarıyor, onu uygulamak gerek. Doğrusu yalnız o politikacılar görüş ayrılıklarını, kinlerini, tutkularını unutmayı ve böylece yerinde tutunmayı sağlıyordu. O zaman komünist Hitler için Yahudi ne idiyse öyle oldu. Onunla savaşmak için bileği kuvvetli bir İçişleri Bakanı gerekliydi. Sonunda öyle birini buldular. Mühendis, açık ve kesin sözlü, otoriter ve işi sıkıca ele alacak olan sosyalist Jules Moch. Yanında genç bir adam çıraklığını yapıyor, Raymond Marcellin. Gelecekte ustasının derslerinden hiçbir şeyi unutmayacaktır. Polisler için düş zamanı kapanmıştır. İşte yeniden birliği bozulmuş, rahatsız, bir o yana bir bu yana çekilen, tutkulu, mutsuz, elde oynanan ve her yandan aldatılan millet bölünmüşlüğüne karşı devletin hizmetindedir. Zaten içlerinden çoğu bedensel cezalara geçmeden önce geleneksel gözetleyici görevlerini tekrar buluyorlar. Antikomünizm bu her şeyi haklı gösteriyor. Sürdürülen karışıklık ibret vericidir. İşçiler zor dayanılır yaşama koşullarına karşı baş kaldırıyorlar, öfkeleniyorlar, homurdanıyorlar, gösteriler, grevler yapıyorlar. Komünist Partisi bu hareketleri izlediği kişisel amacın yönünde sürüklemeye çalışıyor ve genellikle başarı kazanıyor. Hükümetler manevrayı, açığa vurmayı bir zevk ediniyorlar. Jules Moch 28 Ekim 1948'de Populaire'de şöyle yazıyor. Kalbim işçi sınıfıyla birlikte çarpıyor. Haksız olduğu zaman bile yoldan çıkmış, bozulmuş olduğunu hissettiğim zaman bile deliller ve caniler tarafından çılgınca girişimlere sürüklendiğini gördüğü zaman bile. İşçilerin isteklerine katılmayı reddetmek için bahane böylece iyi bulunmuştur. Bu bir kez daha düzeni değil, düzensizliği sürdürmek anlamına gelir. Polis mantığı düzensizliği daha iyi bastırabilmede, rejimi düzensizlik kışkırtmaya götürmediği zaman böyle olur. Eylül başlangıcında, örneğin genel haber alma İçişleri Bakanı'na Kuzey'in maden işçilerini sarmış olan ve Komünist Partisi ile Genel İşçi Konfederasyonu'nun yapabildikleri kadar körükledikleri sinirliliği haber veriyordu. Hemen hükümet örnek vermeyi kararlaştırdı. Elbette geçen Şubat'ta içlerinden beşinin bakanlık mevkilerinde bulunuşuyla kolaylaşmış, barışçı bir hükümet darbesinden yararlanılarak komünistlerin iktidarı almasını sağlayan Prag darbesi, Fransız yoldaşlarının onları taklit etmek isteyeceklerini düşündürebilirdi. Onları kesinlikle bu arzularından vazgeçirmek gerek. Fakat özellikle Jules Moch'u baskıya başvurmaya sürekli çağırmalarıyla tedirgin eden sağ ile de Gaulcülerdir. En ufak bir güçsüzlük belirtisinde yerindeki ekibin ellerinden kaçması tehlikesi vardır. Bu nedenle bir sertlik gösterisi yapmak için maden işçileriyle bir kuvvet denemesi kışkırtısına karar veriliyor. 18 Eylül'de resmi gazete şaşkın işçilere kömür ocakları personelinin %10'unun işten çıkarıldığını, işçilerden yana olan genel müdür Armani'ye yol verildiğini duyuruyor. Ülkede öfke çabuk yükseliyor. Hava o denli gergindir ki en kötü şeyden korkulabilir. Daha iyisi ayaklanma ne denli şiddetli olursa bastırma da o denli kırıcı olur. Ateşe biraz daha benzin atmak için 3 Ekim'de hükümet işten çıkarma kararnamesini uyguluyor. İşçilere ve kuşkulu memurlara yol veriyor. Listeler kısmen sosyalistlerle sürekli bağlantı halinde kalan işçi gücü militanlarınca sağlanmıştır. Ertesi gün Zafer maden ocaklarında genel grev başlamıştır. O zaman Jules Moch kuvvetleri kullanmaktan kaçınmak için onları göstermek gerekir diyen Lyotey'in bir formülünü kendi hesabına ele alarak güpegündüz jandarma kolları, askerler ve polisler gönderiyor ve bunları durmadan dolaştırıyor. 35 bin kişi gösteriler yapıyor, kimlikleri kontrol ediyor, bazı işçi kentlerini kuşatıyor. Silahlı adamların her yerde zorbaca bulunuşu bir kışkırtma gibi kabul ediliyor. Sabrı tükenen sendikalar maden kuyularındaki güvenliği terk etme emri veriyorlar. Bazı kuyular kaçınılmaz şekilde su baskınına uğrayacak, bazıları zarar görecektir. Bu karardan sonraki basın kampanyası belki hatırlanır. Disiplinsiz çocuklara benzeyen işçiler kendi kendilerine bırakıldıkları zaman yalnız saçmalıklar yaparlar. Vahşiler, barbarlar gibi davranırlar. Maden işçileri gerçekte partinin kendilerini karışıklığın başına koyarak onlara yapmış olduğu ne aşırı kötülüğü ne de aşırı saygınlığı arzulamışlardı. İçlerinden büyük çoğunluk sadece başka türlü ve daha iyi yaşamak isteyince bir kavganın sembolleri politik bir savaşından kazanılmasından umulan şey haline gelmişlerdir. 18 Ekim'de polisler en az korunan kuyulara saldırıya başlıyorlar. 22'ye dek bitkin, sinirli, kırmızı şarap ve kahve ile uyanık tutulmuş halde sürdürüyorlar. 22'de iki kuyuda ateş açıyorlar. Bir işçi ölüyor, 7'si yaralanıyor. Ülke üzerine bir kurşun sağanağı dökülüyor. Bazıları belki de bir iç savaşa dönecek olan yeni bir insan kırımından korkuyorlar. Jules Moch buna hazırlanıyor. 24 Ekim'de Başbakan Coelho, güvenlik kuvvetlerinin kendilerini tehdit altında hissederlerse uyarmadan sonra silahlarını kullanmalarına izin veren kararnameyi imzalatıyor. O sırada bakan kişisel ilişkiler sürdürdüğü esrarlı haber vericilerinden birinden Komünist Partisi'nin sarsıldığını ve kabul edilecek taktik üzerinde bölündüğünü öğreniyor. Son parolası bir ihtiyata çağrı olmuştur. Kışkırtmaları başarısızlığa uğratınız. Jules Moch bundan yararlanacaktır. Adamlarını ayaklandırıyor. 25 Ekim'de grevcilerin tuttuğu 120 kuyu ve 100 kok yapım yeri ile yıkama yeri üzerine genel saldırıya geçiyor. 5 gün sonra bu enerjik bakan sayesinde sivil baş kaldırma bastırılıyor. Yalnız sol memnun değildir. Sosyalist bakanın işitilmedik bir sertlikle işçilere saldırışı solu şaşkınlığa uğrattı. Jules Moch'un kışkırtması beklemediği bir sonuç doğuracaktır. Kendisini toplamakta güçlük çekeceği bir bölünme. Hafiyeleri, kışkırtıcıları meydana çıkarmak ve onları kovmak gerekir diye bağırdı. 24. Aydın'ın sonu. Sayfa 302.